Cumhuriyetinin Sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ordibeş 1403, Hicri Kameri 16 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 25 Nisan 2024 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Filistin gelişmeleri üzerine gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ömer Hayyam podcast'i ve Anlatıların Savaşı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur sizlere akşam haberlerini sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Dünya Vuşu Şampiyonası elemelerinde İran şampiyon oldu. İran, Sri Lanka'nın kalkınma projelerine katılmaya hazır. İran ile Rusya arasında güvenlik işbirliği zaptı imzalandı. Ordu Genel Komutanı, İran'a yönelik herhangi bir tehdide ağır yanıt verilecek dedi. Emir Abdullayan, Beyaz Saray, İsrail'in savaş suçlarına desteğini derhal kesmeli dedi. Ve İran'dan Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin durdurulmasına vurgu. Şimdi haberler. İran'ın Wushu milli takımı Çin'deki dünya şampiyonası eleme müsabakasında 20 madalya kazandı. Çin'in Jiangyin şehrinin ev sahipliğinde 38 ülkeden 300'den fazla sporcunun katılımıyla dün çarşamba başlayan 2024 dünya Wushu şampiyonası elemeleri bugün İran milli takımının şampiyonluğuyla sona erdi. İranlı öğrenci haber ajansı İSNA'nın haberine göre ilk günde 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz kazanan İranlı Wushu sporcuları ikinci günde 7 altın, 4 gümüş kazanarak şampiyonluk unvanını elde etti. Turnuva sonunda İran'ın 14 kişilik Wushu kafilesi 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak diğer ülkelere göre en fazla madalya kazanarak şampiyon oldu. Çin 7 altın, 3 gümüş ve 3 bronzla ikinci olurken, Özbekistan 3 altın, 8 gümüş ve 6 bronzla üçüncü oldu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İranlı firmalar ve uzmanların Sri Lanka'nın kalkınma projelerini uygulamaya ve bu teknik mühendislik hizmeti vermeye hazır olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün gece Sri Lanka'ya düzenlediği günübirlik ziyaretinin devamında iki ülkenin üst düzey heyetlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada çok amaçlı Oma Oya hidroelektrik projesinin hizmete verilmesinden memnuniyeti dile getirerek bu ortak projenin iki milletin dostluk ve dayanışma simgesi olduğunu kaydetti. Sri Lanka'nın turizm sektöründe uygun altyapıya sahip olduğunu ifade eden reisi, batılı ülkelerin diğer ülkelerin ilerlemesine engel olma çabasına işaretle İran ile Sri Lanka'nın bölgesel ve işbirliğinin bu düşmanlıkları etkisizleştirme doğrultusunda güçlenmesi gerektiğini kaydetti. Reisi sözlerinin devamında Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımını sürdürmesine ve İslam ve bağımsız ülkelerin işgal rejiminin bu suçlarını durdurma ve ablukayı kaldırıp mazlum ve güçlü Gazzelilere geniş çaplı yardımın başlatmasına ilişkin koordine girişimine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan ve Sri Lanka'ya yapılan ziyaretinin önceden planlandığını belirterek, bu ziyaretin böyle bir zamanda gerçekleşmesinin önemli bir mesajı vardı dedi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan ve Sri Lanka ziyaretlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistanlı yetkililerle yapılan görüşmelerin herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğrayan işbirliği konularla ilgili olduğunu belirterek, enerji alanında işbirliklerinin güçlü bir şekilde devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülkenin mutabakatıyla ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşılması hedeflendi dedi. Reisi, kültürel çalışmalar alanında kültürel yakınlıklar ve komşuluk ilişkileri nedeniyle iyi kararlar alındı. Ayrıca İran'la kültürel ve ekonomik işbirliği çok fazla olan Pencap ve Sind vilayetlerinin üst düzey yetkilileriyle yapılan görüşmelerde işbirliğinin genişletilmesinin, önündeki engellerin kaldırılarak çalışmaların güçlü bir şekilde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifadelerinde bulundu. Reisi Sri Lanka ziyaretiyle de ilgili olarak, Sri Lanka gezisinin ilk amacı bu ülkede çok amaçlı baraj ve hidroelektrik santrali projesinin açılmasıydı dedi. İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı da dahil olmak üzere komşu ülkeler ve Asya ülkeleriyle iyi işbirliği kurabilme kapasitelerine sahip olduğunu belirten reisi, Sri Lanka ziyaretinin ikinci amacı ise bu ülkeyle ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesiydi ve bunlarla ilgili güzel kararlar alındı ifadesini kullandı. İran ve Rusya Yüksek Konsey Genel Sekreteri arasında güvenlik işbirliği mutabakat zaptına imza atıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev 12. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri toplantısı sırasında güvenlik işbirliği mutabakat zaptına imza attı. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin çeşitli stratejik alanlarda artması bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Rusya'da katıldığı 12. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri toplantısının marjında Çin, Brezilya ve Güney Afrika'nın üst düzey temsilcileriyle ayrı ayrı görüşerek iki tarafın ilgilendiği en önemli konuları ele aldı. Ordu Genel Komutanı Sadık Vaat, operasyonun İran'a karşı herhangi bir tehdide ağır yanıt vereceğini ve herhangi bir ülkenin İran'ın kararları üzerinde etkili olmayacağını kaydetti. İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, İran'a yönelik herhangi bir tehdide kesin ve kararlı bir yanıt verilecek. Sadık Vaat operasyonu, ülkeye yönelik tehditlerin ardından ağır bir yanıt geleceğini gösterdi dedi. İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran'ın ülkeye yönelik herhangi bir tehdide kesin ve sert bir yanıt vereceğini gösterdiğini belirtti. Tümgeneral Musevi, İran tehditlere zamanında ve yerinde doğru ve güçlü bir şekilde karşılık verir ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlarına bir mesajıdır dedi. İşgalci rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasına düzenlediği ve 7 İranlı üst düzey danışmanının şehit edilmesinin ardından İran devrim muhafızları, Sadık Vaat operasyonu çerçevesinde işgalci rejime yönelik füzeli ve İHA'lı saldırılar düzenleyerek bu saldırgan rejimi cezalandırdı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik güçlerin İsrail rejiminin savaş suçlarını protesto eden hocalar ve öğrencilere yönelik şiddet eylemini eleştirerek Beyaz Saray'ın İsrail rejiminin savaş suçlarına desteğini derhal durdurması gerektiğinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerikan üniversitelerinde İsrail rejiminin soykırımını ve savaş suçlarını protesto eden öğrencilere karşı polisin baskı ve şiddetine sosyal medya hesabı X'ten tepki gösterdi. Emir Abdullayan'ın paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Amerikan üniversitelerinde İsrail rejiminin soykırımını ve savaş suçlarını protesto eden profesör ve öğrencilere karşı polis şiddeti dünya kamuoyunu derinden endişelendiriyor. Bu şiddet, Washington'un İsrail rejimine desteğinin devamı doğrultusunda ve Amerika yönetiminin ifade özgürlüğü konusundaki ikili politikasını ve çelişkili davranışını gösteriyor. On binlerce Filistinli kadın ve çocuğa yapılan soykırıma, özellikle Gazze şeridindeki Nasır Hastanesi'nde toplu mezarların bulunmasının ardından İsrail rejimine ve destekçilerine yönelik küresel nefret dalgası gizlenemez. Beyaz Saray, İsrail rejiminin savaş suçlarını desteklemeyi derhal bırakmalı ve sorumlu olmalı. Dünya kamuoyu Gazze'deki savaş suçlarının durdurulması konusunda kararlı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Ani, Amerika'da yayımlanan öğrenci protestoları ile ilgili olarak, "Dünya kamuoyu uyanmış ve Gazze şeridi ve Batı şeridindeki savaş suçlarının durdurulması konusunda kararlıdır," dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin cinayetlerini protesto etmek amacıyla Amerika'daki üniversitelerde yayılan öğrenci gösterilerine ilişkin olarak sosyal medya X hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu. "Sahte ve cani İsrail rejimi ve destekçilerinin isteklerine rağmen dünya kamuoyu uyanmış ve Gazze şeridi ve Batı şeriadaki savaş suçlarının durdurulması, suçluları yetkili uluslararası mahkemelere teslim ederek onlara karşı adaletin sağlanması konusunda kararlıdır. İsrail karşıtı öğrenci protestoları büyüyor. Kolombiya Üniversitesi'nde başlayan gösteriler birçok üniversiteye yayıldı. Teksas'ta polisin öğrencilere müdahalesi sert oldu." Siyonist rejimin bugün sabahta Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Rafah bölgesine savaş uçaklarıyla gerçekleştirdikleri saldırıda Rafah şehrinin doğusunda bulunan El Cenini mahallesinde El Cemel ailesinin evini hedef alarak birçok kişiyi katlederken birçok kişiyi de yaraladılar. Tıbbi kaynakların verdiği bilgilere göre saldırıda aralarında gazeteci Muhammed Bessam El Cemel'in de yer aldığı 7 kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan birçok kişi de tedavi için Rafah şehrindeki Ebu Yusuf el-Neccar hastanesine kaldırıldı. Şehit edilen gazetecinin kardeşi ve kendisi de gazeteci olan Mahmud El Cemel, kendi ailesinin de saldırı esnasında hedef alınan evde bulunduğunu ve aralarında birçok çocuğun yer aldığını söyledi. Gazeteci Mahmud El Cemel, sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülü açıklamasında evin son dönemde Han Yunus'tan sürgün edilen birçok aileyi barındırdığını dile getirdi. Gazeteci El Cemel, şehit edilenlerin arasında kız kardeşinin kızının kayınbiraderi Dr. Cemal Nephan ve onun ailesinden birkaç kişinin bulunduğunu ifade etti. El Cemel, akrabalarının daha önce başka bir saldırıdan sağ kurduklarına ve bu eve sığındıklarına ancak burada tekrar saldırıya uğradıklarına dikkat çekti. Aynı zamanda onların bir önceki saldırıdan sonra işgalci güçlerin güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye sığındıklarını ama burada da işgalcilerin saldırılarından kurtulamadıklarını hatırlattı. Siyonist rejim ordusunun Rafah'a düzenlediği saldırı sonucu dün gece yaralanan Filistinli gazeteci Muhammed Bessam El Cemel aldıkları ağır yaralar yüzünden şehit oldu. Bununla birlikte Gazze'de şehit olan gazeteci sayısı 141 kişiye yükseldi. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'nin alanında bulunan 3 yeni toplu mezardan 58 cesedin çıkarıldığını, böylece işgalci güçlerin 7 Nisan 2024 tarihinde bu bölgeden çekilmesinden sonra bulunan toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısının 392'ye çıktığını duyurdu. Sivil Savunma Teşkilatı'nın Han Yunus Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman Gazze Şeridi'nin günündeki Rafah şehrinde düzenlediği basın toplantısında Nasır Tıp Kompleksi'nin alanı içinde bulunan toplu mezarlardan şimdiye kadar toplamda 392 cesedin çıkarıldığını, bunlardan bazılarının üzerinde işkence izlerinin olduğunu, bazılarının meydanda infaz edilerek öldürüldüğünü, bazılarında diri diri gömüldüklerini gösteren işaretler tespit edildiğini söyledi. Ebu Süleyman toplu mezarlardan çocuk cesetlerinin de çıkarıldığını hatırlatarak bu çocukların ne sebeple toplu mezarlara gömüldüklerini anlayamadıklarını belirtti. Ebu Süleyman cesetlerden bazılarının plastik poşetler içinde 3 metre derinliğe gömüldüğünü ve bu eşlemin cesetlerin daha hızlı bir şekilde çözülmesine neden olduğunu, bu yüzden cesetlerden bazılarının kimliklerinin tespit edilmesinde zorluk çekildiğini ifade etti. Ebu Süleyman, uluslararası toplumu Siyonist vahşetin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya Hukukçuların ve basın mensuplarının Siyonist vahşerin sonuçlarını bizzat yerinde görmeleri için bölgeye girmelerine imkan tanımaya davet etti. Bu arada Gazze Şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Acil Yardım ve Hazırlık Yönetimi Müdürü Muhammed el-Muayyir de yaptığı görüntülü basın açıklamasında işgalci güçlerin öldürdüğü insanların cesetleri üzerinde işkence izlerine rastlandığını ve bazılarının ellerinin plastik kelepçelerle arkadan bağlandığının tespit edildiğini dile getirdi. El-Muayyir cesetlerden bazılarının 3 metre derinliğe gömüldüğüne, bu uygulamanın ise Gazze'deki cenaze gömme uygulamasına aykırı olduğuna dikkat çekti. 7 Ekim'den bu yana Gazze bölgesine yönelik soykırım saldırıları yapan Siyonist işgalci rejim katliamlarına devam ediyor. Bugün sabah Rafah'ta bir eve düzenlenen saldırıda da birbirleriyle akraba 7 kişi şehit edilirken onlarca kişi de yaralandı. Filistinli gruplar direnişin Siyonistlerin her türlü saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını belirterek soykırımcı İsrail rejiminin Rafah olası kara saldırısına karşı direneceklerini deklar ettiler. Siyonist rejimin Gazze'nin en güneyinde yer alan Rafah kara saldırısı başlatmasına ilişkin tehditlerinin artması üzerine Filistinli gruplar açıklama yaparak işgalci rejim İsrail'in Rafah kara saldırısı tehdidi dahil olmak üzere herhangi bir saldırı senaryosuna direnişin karşı koymaya hazır olduğunu deklar ettiler. Filistinli gruplar Rafah yönelik kara saldırısının feci insani sonuçları hakkında uyarıda bulunarak Amerika yönetimi ve Batı camiasının İsrail'in Rafah yönelik her türlü kara saldırısından sorumlu olduğunu vurguladılar. Tel Aviv'de Siyonist rejimin kabinesine karşı düzenlenen gösteri şiddete dönüştü. Dün gece bir Siyonist yerleşimci İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanarak esirlerin derhal serbest bırakılmasını ve Filistin direnişiyle acil ateşkes anlaşmasının imzalanmasını istediler. İsrailli esir aileleri Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhinde slogan atarken polisin müdahalesi sonucu gösteri şiddete dönüştü. Habere göre Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş ve gündeme getirilen öneriler çatışma taraflarınca kabul edilmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği uzun menzilli balistik füzelerin teslimatının gizli şekilde Kiev'e yapıldığını açıkladı. Patel, Başkan Joe Biden'in talimatıyla ordu taktik füze sistemi olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat Ukrayna'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti. Biden'in Şubat'ta Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdiğini aktaran Patel, füzelerin Mart'ta açıklanan askeri yardım paketinin parçası olarak gönderilmeye başlandığını ve bu ay Ukrayna'ya ulaştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada teslimatların Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının ardından yapıldığını ifade etti. ATACMS füzelerinin yaklaşık 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Amerikan yönetimi 12 Mart'ta Kiev'e 300 milyon dolarlık acil askeri destek paketi göndereceğini açıklamıştı. Amerika Başkanı Biden dün Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzalamasının ardından Kiev'e derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Rusya'yı itibarsızlaştırmaya amaçlayan uzayda nükleer silah kullanılmamasına ilişkin karar taslağını engelledi. Uluslararası grubun Teslim Haber Ajansı'ndan alıntı yapan raporuna göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi TASS Haber Ajansı Vasili'ne benzeyen Amerika'nın uzayda nükleer silah kullanılmamasına ilişkin istediği karar taslağını Güvenlik Konseyi'ne sunarak Rusya'yı itibarsızlaştırmaya çalıştığını duyurdu. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci yorumumuz Cumhurbaşkanı Reisi'nin Sri Lanka'ya ziyareti ve 5 işbirliği anlaşmasının imzalanması üzerinde. Thank you. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Sri Lanka ziyareti sırasında iki ülkenin üst düzey yetkilileri 5 işbirliği anlaşması imzalandı. İran ile Sri Lanka kültür, sinema, turizm, bilim ve teknoloji alanında 5 işbirliği anlaşması imzaladı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'nin resmi daveti üzerine başkent Colombo'ya ziyarette bulundu. Ziyaret çerçevesinde Reis'i ve Wickremesinghe'nin ikili görüşmesinin yanı sıra iki ülke heyetleri arasında da görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin ardından Reis'i ile Wickremesinghe'nin huzurunda iki ülke yetkilileri kültür, sinema, turizm, bilim ve teknoloji alanında 5 işbirliği anlaşması imzaladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i resmi davet üzerine pazartesi günü başladığı 3 günlük Pakistan ziyaretinin ardından Sri Lanka'ya gitmişti. Reis'in ziyaret çerçevesinde görüşmelerin yanı sıra resmi açılış programlarına da katıldı. Sri Lanka, Hint Okyanusu'nda stratejik konuma sahip bir ada ülkesidir. Bu ülke, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla SAARC olarak bilinen Güney Asya ülkelerinin oluşturduğu işbirliği grubunun üyelerinden biridir. Bu nedenle son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin yanı sıra Çin, Amerika ve hatta Hindistan ülkeleri arasındaki yoğun rekabet Sri Lanka üzerinden bölgedeki nüfuzunu artırmaya başlamış, İranlı mühendislerin önemli enerji projelerinde sözleşme ve işbirlikleri yapmasına neden olmuştur. Sri Lanka'daki baraj projeleri, İran'ın Sri Lanka'daki nüfuzunu ve varlığını güçlendirmedeki başarısına gösteriyor. Siyasi konularda uzman olan Emin Fercat şöyle diyor: Hindistan'ın herhangi bir ülkenin Güney Asya ve Hindistan alt kıtasındaki ulusal ve güvenlik çıkarları alanına girmesi engellemeye çalıştığı göz önüne alındığında, İslam Cumhuriyeti'nin mühendislik ve teknolojik nüfuzu İran'ın Sri Lanka'da bu alanda büyük bir başarısı mühendislik teknolojisi ve teknoloji ihracatı olarak kabul ediliyor ve bu da İran'ın Çin ve Hindistan gibi ülkelerin etki alanlarındaki rekabet gücüne işaret edebiliyor. Sri Lanka bölgede çay ihracatına odaklanan bir ada ülkesi olmasına rağmen Güney Asya'ya açılan bir kapıdır ve Çin ve Amerika gibi ülkeler Sri Lanka'daki varlıklarını ordu dahil güçlendirerek aynı zamanda ticaret yapabileceklerine ve Hint Okyanusu'na hakim olabileceklerine inanmaktadır. Sri Lanka ile ilgili hassasiyetin temel nedeni budur. Dolayısıyla İran'ın Sri Lanka'daki nüfuzunun gelişmesi yalnızca İran'ın bölgesel ve küresel arenadaki diplomasisinin başarısını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda İran'ın teknolojik rekabetinin Çin, Hindistan, Avrupa ülkeleri ve Amerika ile karşılaştırıldığında ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bu nedenle Reis'in Sri Lanka ziyareti bölgesel ve küresel medyanın ve siyasi çevrelerin ilgisini çekti. Elbette İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sri Lanka ziyareti sırasında İslam dünyasında birliğin güçlendirilmesi konusuna da dikkat çekti. Colombo'daki Kalipati Ulu Camisi'nde namazlara katılarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak İslam dünyasının da Sri Lankalı Müslümanlara önem vermesi bugün İslam dünyasının gerekli ve önemli ihtiyaçlarından olduğunu vurguladı. Bu ülkenin ağırlıklı olarak Budist ve Hindu olmasına rağmen Sri Lanka'da çok sayıda Müslümanın da yaşadığını belirten Kalipati Colombo, İslam ve İran açısından İslam dünyasının işbirliği konusundaki görüşlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Başta Amerika olmak üzere düşmanlar, IŞİD gibi terör örgütleri yaratarak İslam dünyasında güvensizlik, cinayet ve bölünme yaratmaya çalışıyorlar. Sonuç itibarıyla İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Hindistan Yarımadası'ndaki iki ülkeye yani Pakistan ve Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, Tahran'ın Hint Okyanusu'nda varlık ve etkinliğini geliştirmek için yakın rekabet için olan ülkelere karşı gösterisi doğrultusunda olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslümanlar ve İslam ülkeleri arasında birliği pekiştirme çabaları doğrultusunda olduğu ifade edilebilir. Değerli dinleyiciler, bu akşamki son ve ikinci yorumumuz İsrail'in Gazze Savaşı'ndaki stratejik çıkmazı hakkında. Her ne kadar Siyonist rejim ve Netanyahu'nun sağcı ve savaş yanlısı hükümeti pratik olmayan koşullar önererek ateşkes müzakerelerinin önünü tıkayıp bu da savaştan zarar gören Gazze sakinlerinin hayatta kalanlarına hizmet etmeye yönelik sorunları tırmandırmış olsa da savaşın uzaması işgalci rejime ağır patlamakta ve zaman geçtikçe savaşın artçı sarsıntıları ardı ardına kendini gösteriyor. Bu artçı sarsıntılardan biri de son günlerde ve haftalarda bu rejimin askeri ve güvenlik aygıtlarında başlayan ve her geçen gün yeni boyutlara ulaşan istifalar zinciridir. İsrail kaynakları çarşamba gecesi şu anda Gazze şeridinde görev yapan İsrail ordusundaki özel hayalet biriminin komutanın aniden görevinden istifa ettiğini bildirdi. Bu İsrailli komutan istifa etmeye karar veren diğer iki üst düzey subaya yani ordunun askeri istihbarat servisi başkanı ve ordunun merkez bölge komutanına katıldı. Aynı zamanda Siyonist rejimin medyası özel birlik Refaim komutanının da istifa etmeyi planladığını duyurdu. Siyonist rejimin askeri istihbarat dairesi başkanının istifasıyla eş zamanlı olarak bu rejimin Şabak başkanının ve ortak ordu başkanının da istifa etmesi ihtimali de güçlendi. Yediyot Aharonot gazetesinin haberine göre Siyonist rejimin askeri istihbarat dairesi başkanı Aharon Haliva, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Genelkurmay Başkanı Ronin Bar'ın istifasının ardından bu rejimin iç güvenlik teşkilatı Şabak'tan da Haliva'ya katılarak görevlerinden istifa ettiler. Bu gazetenin öngörüsüne göre Genelkurmay Başkanı ve Şabak Başkanı'nın istifası sokakta bir protesto dalgasının başlamasına, orduda ve siyasi alanda bir istifa dalgasının başlamasına yol açacak. Bu rejim her zaman sağların birliğinden ve bir gün aynı anda birçok cephede savaşa girmek zorunda kalacağından korkuyordu. Artık bu kabus gerçek oldu. Gazze'ye destek için harekete geçen direniş cephesinin ilk grubu olan Lübnan Hizbullah'ı Mescid-i Aksa tufanı savaşının ikinci günü olan 8 Ekim 2023'te bu savaşa katıldığını başından itibaren net bir şekilde resmen duyurarak Gazze halkı ve direnişine desteğini vurgu yaptı. Mescid-i Aksa savaşına girerken Lübnan direnişinin hedefi işgal altındaki Filistin'in kuzey cephesindeki Siyonist ordu tugaylarının bir kısmını çatışmaya sokmak ve bu sayede direnişin omuzlarındaki yükü hafifletmekti. Bundan sonra Lübnan İslami direnişi yavaş yavaş operasyonlarını niceliksel ve niteliksel boyutlarda genişletmeye başladı ve Hizbullah bu savaşta gerçek gücünü henüz göstermemiş olsa da düşmanda şaşkınlık yaratan birçok yeni silahı ortaya çıkardı. Özellikle Siyonistler Hizbullah'ın bundan sonraki aşamada hangi silahları kullanmayı planladığını tahmin edemiyor. Bu durum İsrail'in Hizbullah'ın operasyonlarına karşı koymasını zorlaştırıyor. Siyonistlerin Hizbullah'ın operasyonlarına ilişkin endişeleri bu partinin gelişmiş İsrail insansız hava araçlarını vurma gücünü göstermesiyle daha da arttı. Öyle ki Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Hermes 450 ve 900 insansız hava araçları da dahil olmak üzere İsrail ordusunun 5 gelişmiş insansız hava aracı Siyonist rejim için maliyeti ağır olan bu rejim özellikle bilgi toplama alanındaki etkinliğiyle övünüyordu. Hizbullah'ın ordunun mevzilerine yönelik yeni operasyonlarında uyguladığı önemli yöntemlerden biri de bu. İsrail ordusunun Gazze'de içine düştüğü büyük çıkmazın bölgesinde Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı her gün artan yoğunluk ve hızla devam eden operasyonları düşman savunma sistemlerini karıştıran ve İsrail üzerindeki baskıyı artıran bir konudur. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum.
sen anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Bahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği, Siyonistlerin Gazze şeridinde Filistinlilere karşı işlediği soykırım üzerinden 200 gün geçerken uluslararası camianın hala sessiz kalmasını eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Temsilciliği X hesabı üzerinde yaptığı açıklamada masum Filistinlilere karşı Siyonist aşırıcılar tarafından yapılan soykırım savaşı 200 gündür cezalandırılmadan devam etmiştir. İşgal rejimi şimdiye kadar 14 bine aşkın çocuğu katletmiştir ve bundan iyice haz alıyor ifadelerine dikkat çekildi. Dün akşamki sohbetimizde biz bölgemizde yaşanan son gelişmeler, özellikle Filistin gelişmeleri etrafında uzman konuğumuz gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü yayınımızda da sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunuyoruz. Sayın İhsan Kaçar ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İhsan Bey, şimdi uluslararası arenada Filistin'le ilgili bir takım adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler'e üyeliğiyle ilgili olsun, Güvenlik Konseyi'nde çıkan İsrail aleyhindeki kararlar konusunda vesaire. Şimdi burada hepsinde Amerika, bildiğiniz gibi, İsrail'e destek çıktı. Hatta bunu mali yardım paketi halinde de İsrail'e gönderdiğini duyduk. Şimdi bu cesaretlendirmeler sizce bölgemizdeki krizi ne kadar alevlendiriyor efendim? Acaba katkısı var mı? Terd arkasındaki gelen destekler nasıl siz buluyorsunuz efendim?
Yani şöyle bir şey, bir kere Birleşmiş Milletler'in sistemini eleştirmek lazım. Yani Birleşmiş Milletler'de o kadar çok garip bir sistem var ki, yani bir karar alındığında bir ülkenin, yani üye olan bir ülkenin vetosu bile ona yetiyor. O kararın hayata geçirilmemesi ya da o hayata geçirip devam edilmesiyle ilgili. Şimdi bir kere bu sistem çok yanlış bir sistem. Yani buradan başlamak gerekiyor. İkincisi de şimdi şöyle bir şey, açıkçası bu yardımlar gittikçe, deyim yerinde ise, İsrail'in sırtını okşayan yardımlardır. Yani cesaret veren yardımlardır. Ve bu Amerika muhtemelen İsrail'i başka bir evreye de hazırlıyor. Yani Orta Doğu'da daha güçlü, öbür taraftan Suriye'yi biraz daha kısıtlayabilecek bir devlet haline getirmeye çalışıyor. Öbür taraftan da sürekli İran üzerinden bir saldırgan bir pozisyona, yani bir jandarma karakoluna dönüştürebilecek bir devlet yapısına dönüştürüp ve aynı zamanda dönem dönem sürekli İran'ın mevcut İran topraklarını da rahatsız edebilecek bazı girişimlerde bulunabilecek şekilde hazırlıyor. Şimdi dediğim gibi burada İsrail'e karşıt olan ülkelerin hepsinde sert duruş olmadığından dolayı, yani net tavır olmadığından dolayı ve bu aynı zamanda hem Amerika'nın hem de İsrail'in elini oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi burada bir tek karşı duran İran'ın kendisidir. Yani bana göre evet, İran şunu söyledi, yani şımarık bir devlet olgusuyla hareket ettiği sürece ben de sana cevap vereceğim. Yani eğer İran son İsrail'in saldırısına ona bir cevap geliştirmeseydi, açıkçası İsrail bir ikinci aşamaya geçebilirdi. Tabii bu sadece İsrail'in politikası değil. Bu Amerika'nın da aynı zamanda da İran'ın üzerinde oluşturabilecek bir hegemonya, yani kontrol altına alma çabası. Ve İran'ın buna cevap vermesi biraz gerginliği artırdı ve herkes biraz kendisine dönmeye başladı. Yani bu sefer Amerika ya baktı ki iş gerçekten daha farklı bir duruma, bir aşamaya geçmeye başlıyor. Üçüncü dünya savaşı meselesi konuşulmaya başlıyor. Bunu hissettiği andan itibaren İsrail'in telkinlerde bulundu ve bu şımarıklığın yani devam edilmemesi gerektiği. Tabii bunu caydıran da İran'ın İsrail'e mevcut olan cevap verilmesiyle ilgili bir durumdu. Şimdi İran gibi 5 tane ülke eğer çıkıp İsrail'e cevap verilirse açıkçası mevcut İsrail'in bu şımarık durumu aynı zamanda da Filistin halkı üzerinde yaşatılan vahşet bir şekilde bir yerde uzlaşmaya gidilebilir. Yani iki devletli çözüme bile gidebilir. Ama dediğim gibi yani şu anda karşısında durabilecek, İsrail'in karşısında durabilecek bir tek İran var. Onun dışında hiç kimse yok. Irak dediğinde zaten kendini yönetemiyor açıkçası. Türkiye'de bir şekilde hem ilişkilerini devam ettiriyor, diplomatik olarak bazı tepkiler gösteriyor. Yani pratikte bir tepki göstermiyor. Lübnan'a baktığımızda keza öyle. Suudi Arabistan var, Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve bunların hepsinin Amerika ile çok ciddi ticari ilişkileri ve İsrail'e yeni yeni başlatmak istedikleri ticari ilişkileri var. Biliyorsunuz son dönemlerde bir önceki yani Gazze saldırısı öncesinde de belli adımlar atılmıştı İsrail'le bu ülkeler arasında falan. Yani açıkçası bu mevcut durum olduğu sürece İsrail evet biraz İran'ın cevap vermesinden sonra biraz duraksadı. Ama bu sadece İsrail'in bir politikası değil. Bunun içerisinde diğer Batı ülkelerin de mevcut İsrail'i güçlendirme politikası var. Çünkü Orta Doğu üzerinden ya da diğer Kafkas hattı üzerinden güçlenmeyi biraz İsrail üzerinden oluşturabileceklerini düşünüyorlar ve bunun için de sürekli İsrail'i bir merkezi karakol haline getirmeye ve güç vermeye, ama bunu yaparken de öyle çok direkt büyük savaşa girmeden biraz diplomasi, biraz geri adım atarak, biraz entrikalar, öbür taraftan da askeri güçle yoğunca destek vererek yapmaya çalışıyorlar. Yani Orta Doğu önümüzdeki yıllarda özellikle çok hareketli zamanlar geçireceğini düşünüyorum.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Gazze krizi ve bölgemizde yaşanan son Filistin odaklı gelişmeler etrafında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cevan gazetesi, Amerika üniversitelerinde daha önce benzeri görülmemiş Siyonist rejim karşıtı gösteriler ve protestoların yapıldığını, eski Amerika Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini söylemesi, doğalgaz alanındaki yetkililerin yatırım yapılması için muazzam gaz projelerinin açıklandığını belirtiyor. Ebrar gazetesi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Pakistan ordu komutanı ile görüşmesini aktardığı haberinde şunları belirtiyor.
Pakistan'daki resmi temaslarını sürdüren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bu ülkenin ordu komutanı Seyit Aslan Munir ile görüştü. Görüşmede başta bölgesel barış ve sınır güvenliği olmak üzere iki ülke ilgilendiren konular masaya yatırıldı. Taraflar söz konusu görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgesel istikrar ve ekonomik refah için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği üzerinde mutabakata vardılar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliğini güçlendirerek iki ülkenin halkı ve bölge için barış ve istikrar sağlayabileceğini vurguladı. Pakistan Ordu Komutanı Seyit Asım Münir de İran ve Pakistan sınırlarını barış ve dostluk sınırı olarak nitelendirerek teröristlerin iki komşu ülkenin uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerini tehlikeye atmasını önlemek için ortak sınırlar boyunca koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi Gazze soykırımı üzerinden 200 gün geçerken en az 41.180 kişinin şehit veya kayıp olduğunu, İngiltere'de sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesinin modern köleciliğin tam mızdağı olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkanı'nın İran'ın nükleer silaha sahip olduğunun söylenemeyeceğini belirtiyor. Şervent gazetesi Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan İran ordusuna övgüler yağdırıldığı haberini şöyle aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 45. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Irkçı İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının ardından 13 Nisan'da İran ilk kez kendi topraklarından İsrail'e dronlar ve füzelerle yanıt vermişti. Yakın zamanda yaşanan sıcak gelişmeler üzerine düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, çok sayıda ülkenin büyükelçisiyle çeşitli diplomatik temsilciliklerin askeri ataşeleri ve birçok davetli katıldı. Dost ve kardeş İran'ın silahlı kuvvetler mensuplarını içtenlikle tebrik ediyorum. Komşumuz İran'la ilişkilerimize önem atfediyoruz diyen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada şu vurguda da bulundu. Ülkelerimiz arasında devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ikili işbirliği mekanizmaları ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönünde karşılıklı iradenin bariz bir göstergesidir.
Cumhur-i İslami gazetesi Yemen'de barışın sağlanması için çalışmaların tekrar başlandığını, Hindistan Müslümanlarının Başbakan Modi'nin açıklamalarından öfkelendiğini, Amerika'nın İran'ın Tebes çölündeki askeri operasyonundaki fiyaskosunun Amerika'nın haybetini yok ettiğini belirtiyor. Keyhan gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği'nin İran'a yeni yaptırımlarını kınadığı haberini şunlara belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği'nin İran'a yaptırım uygulama kararına tepki olarak Avrupa Birliği suçlu İsrail rejiminin rızası için Washington'un tavsiyesine uymamalıdır dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin İran'a yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi. Emir Abdullahyan'ın paylaşımında İran'ın sırf İsrail rejiminin küstah saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullandığı için Avrupa Birliği'nin İran'a daha fazla yasa dışı kısıtlama getirme konusunda hızlı karar alması üzücüdür ifadeleri yer aldı. Emir Abdullahyan paylaşımında ayrıca Avrupa Birliği suçlu İsrail rejiminin rızası için Washington'un tavsiyesine uymamalıdır. İsrail rejimi savaş suçları, füze saldırıları ve kıtlığı bir arada işleyerek Filistinlere karşı soykırım uygulamaya devam ederken Avrupa Birliği'nin buna tepkisi boş ve yersiz sözlerden başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Bakan Emir Abdullahyan'ın Avrupa Birliği'nin sorumlu davranması ve İsrail rejimine yaptırım uygulaması gerektiğine de vurgu yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsure yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Hayyam, İran edebiyatının bilmecelerinden ve asırlarca hakkında konuşulan bir dehadır. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi podcastinin 3. bölümünde sizlerle beraberim. Geçen bölümde Ömer Hayyam'ın matematik, cebir ve nücum hakkındaki çalışmalarından söz ettik. Onun takvim sorununu nasıl giderdiğini ve Celali takvimi adında bir takvim kurduğunu belirttik. Ayrıca Hayyam'ın ilk kez üç bilinmeyen denklemlerin çözümü için bulduğu yöntem ve binom genişleme katsayılarını belirlediğini söyledik. Bu bölümde Ömer Hayyam'ın kişiliğinin bir diğer boyutu ile tanışmak ve şair ve arif olan Hayyam'dan söz etmek ve düşüncelerini onun rubailerinde aramak istiyoruz. Hayyam yaşamı boyunca matematik ve astronomideki maharetiyle tanındı, şiirleriyle değil. Hayyam belki de günün birinde şiir kitabının dünyanın en tanınan ve bilinen kitaplardan biri olacağını asla düşünmüyordu. Hayyam rubaileri olarak bilinen şiirleri dünya edebiyatının en küçük şiir divanlarından biridir ve birçok tarafları da vardır. Fakat bu küçük kitap günümüzde nasıl şöhret sınırlarını aşarak dünyanın en uzak noktasına bile insanların dilinde. Bu küçük kitabın dünyayı saran mesajı nedir? Hayyam'ın rubailerinde kaybolan ve avare ruhlara eşlik eden nasıl bir sır gizlenmiştir? Hayyam, Fars edebiyatında asırlarca konuşulan ve bilmecelerinden biridir. Onun irfan ehli ve dindar biri mi olduğu ya da zevke düşkün, şeriatı inkar eden biri mi olduğu hakkında görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılığı ve Hayyam'ın görünürdeki çelişkili kişiliği hakkındaki düşünceler bir gerçek olmaktan ziyade bir yanılgı ve yanlıştan kaynaklanıyor. Aslında herkes kendi görüş açısından Hayyam'ın dostu ve yol arkadaşı olmuş ve şiirlerini yorumlamıştır. İrfan ehli olanlar onun şiirlerinde ve düşüncelerinde dindarlık ve tasavvuf yönleri daha bariz hale gelecek şeklinde şiirlerini yorumluyorlar. Bir diğer grup ise Hayyam'ın şiirlerini onu zevk düşkünü ve dinsiz biri haline getirecek şekilde yorumlamak istiyorlar. Tüm bunlar Hayyam'ın şiirlerinin anlam ve kavramlarının adeta akışkan olmasındandır. Zira herkes kendi düşünce ve eğilimlerine göre onları yorumluyorlar. Thank you. Gerçek şu ki Hayyam Allah'ı seven ve tanıyan biriydi. Bu yüzden varlığın felsefesi ve dünya ile insanın yaratılışı gibi konuları düşünüyordu. Bu yüzden onun bu düşünceleri şiirlerinde aranabilir. Hayyam şiirlerinin akıllarda kalması, fikir ve düşüncelerini diğerlerine aktarmak için şiirlerini rubai formatını seçmiştir. Hayyam bu rubailerde kendi felsefi düşüncelerini en iyi şekilde beyan ediyor ve bu yüzden kendi döneminde şiir dünyasında şöhrete sahip olmayan ve daha çok bir hekim ve filozof olarak tanınıyordu. Fakat daha sonralarında onun rubailerinin felsefi ve latif yönleri açığa çıkınca adı dünya çapında tanınan şairler listesinde yer aldı. Hayyam'ın şiirlerinde görülebilecek bir diğer özellik ise rubailerinin çok sade ve temiz yazılmışken şiirsel iddialardan ve sunilikten uzak olmasına rağmen sözlerinde ağırbaşlı ve metin olması ve şiirleri son derece akıcı ve belakatle yazılmasıdır. Tüm şiirleri anlamlıdır. Lafazanlık veya pohpohlamak peşinde değildir. Zira o bilge bir düşünürdür. Bu yüzden tüm çabası ise düşünce ve anlamları aktarmaktır. Hayyam'ın şiirlerindeki anlamlar çok ince, dakik ve tazedir. İşte bu gibi şiirler her türlü sunilik ve yapaylıktan üstündür. Mizah ve şaka ehli de değildir. Zira şiirleri çok ciddidir ve içinde hiçbir mizah veya hezeyan da yoktur. Hayyam'ın şiirlerinde işlediği konulardan biri ölüm ve yaşamdır. Bu onun düşüncesinin ana ve önemli temelidir. Tabii bu arada dünyanın fani olması ve ölüm konusu Hayyam'ın şiirlerinde daha çok işlenmiştir. 20. asrın ünlü Fransız mütercim ve İranolojist Pascal Pierre, Hayyam Rubaili'nin Fransızca tercümesinin girişinde ölümün Hayyam'ın rubailerinin teması ve özgün düşüncesi olduğunu belirtiyor. Bu düşünce Hayyam'ın rubailerinde büyük etkisi vardır. Öyle ki insanlara fırsatları ganimet bilmelerini tavsiye ettiği yerde de ölümü düşündüğü görülebilir. Fakat bu ölümden korktuğu anlamına gelmiyor. Zira psikoloji ilkelerine göre ölümden korkan biri bunca ölüm meselesini hatırlatmaz. Üstelik kendini bu konudan uzaklaştırmaya ve düşünmemeye çalışır. Ölüm ve yaşamın karşılaştırılması Hayyam'ın rubailerinin birçoğunda görülüyor. Ve her rubaide bu konu çok sanatsal ve güzel bir şekilde resmediliyor. Hayyam bu karşılaştırmayı rubailerinin birçoğunda işleyerek, muhatabına yaşamın her anının değerini bilmesi gerektiğini ve hali hazırdaki zamandan yararlanmasını hatırlatıyor. Hayyam kendi etrafına çok derin bir bakışla yaklaşıyor ve testide, kerpiçten yapılan evlerde, çölde ve bir zamanlar bayındır olan kentlerin kalıntılarında ölümün güçlü elini görüyor. Toprağa dönüşün, insanların hal ve geçmişlerini, onların kendi başlangıçları ve sonlarından habersiz olduklarını düşünerek kendi uyarı çığlıklarını şiir kalıbına sığdırmıştır. Hayyam çok bilinen bir rubaisinde bundan önce hayatta olan ve aşk besleyen fakat ölümün onu yok ettiğini ve testicinin onun toprağından testi yaptığını böyle söylüyor. Şu testi benim gibi inleyen aşık imiş. Bir güzelin zülfünün esiriymiş. Onun boynunda gördüğün şu kulp bir sevgilinin boynuna sarılı el imiş. Hayyam bu rubaide bilinçli olarak toprak ve kil ve testiyi çok güzel ve değerli bir şeye nispet vererek muhatabı daha çok etkilemeye ve böylece kendi maksadını daha sanatsal ve daha etkin bir şekilde ona aktarmaya çalışıyor. Rubailerin bazılarında ise Hayyam ölümden söz etmiyor. Fakat hayatın akmakta olduğuna işaretle bu şekilde ölümün yaklaşmakta olduğunu hatırlatıyor ve yaşamın her anının kıymetini bilerek kendimizi ölümün yakıcı ve acı anısından kurtulmamızı ve rahata ermemizi öğütlüyor. Hayyam bilgeler, alimler ve düşüncelerini sevenlerin arasında özel konuma ve edipler arasında seçkin bir mevkiye sahip olmasına ilaveten, şiirlerin anlamı nedeniyle okurlar arasında da sevilen biridir ve birçok ses sanatçısı ve müzisyen onun şiirlerini kendi eserlerinde kullanıyorlar. Bu seçkin şairin ismine bağlı olan İran müziğinin güzel kültürlerinden biri de Hayyam'ı okuma anlamında olan Hayyamhani'dir. Hayyamhani veya Nişabur'dan bu şehre kadar İran'ın dört bir yanında felsefi ve eğlenceli bir ayin olarak halk arasında büyük bir coşku ile karşılanır. Hayyamhani özellikle İran'ın güneyinde ve yine özellikle bu şehir kentinde sanatçılar arasında çok popüler ve bilinen bir tarzdır. Hayyamhani, sanatsal kültürel miras olarak İran'ın somut olmayan miras listesinde kayıtlar altına alınmıştır. İran'ın güney toprakları çok dinamik bir bölgedir ve bu bölgede istediğiniz müzik tarzını bulabilirsiniz. Bu şehirde Hayyamhani melodisi, benzer diğer şiir okumalardan farklı olarak neşe ile yorumlanmıştır. Zira Hayyam'ın düşünceleri ile birleşmiştir. Aslında Hayyamhani törenindeki felsefe ise Hayyam'ın mutlu yaşamının bu dünyadaki başlıca hedefi olduğu ve kalplere korkunun yolu olmadığına dayalı Hayyam'ın görüşüne dayanıyor. Böylece Hayyamhani sadece şiir ve müzik ile seçilen bir gece değil, mutlu yaşamak ve içinde olduğumuz her anı ganimet saymak için bir felsefi etkinliktir. Söylediğimiz gibi Hayyam açısından dünya gelip geçicidir ve herkes kendi sırasıyla kısa bir süre yaşamak ve buradan geçmek için dünyaya geliyor. Bu yüzden her anı ganimet saymak ve günleri de mutlulukla geçirmek gerekir. Bu şehir kentinin halkı tarihi bir gelenek uyarınca Hayyam şiirlerini özel toplantılar ve erkeklerin misafirliklerinde okurlar. İran'ın dört bir yanında ve birçok geleneksel törenlerde büyüklere duyulan saygı nedeniyle Hayyamhani için düzenlenen toplantıda mecliste bulunan büyük kişi önce Hafız Şirazi veya diğer ünlü şairlerden bazı şiirleri tek başına okur. Ardından misafirler yavaş yavaş söz konusu büyüğün etrafında toplanır ve Hayyam'ın rubailerini topluca ve tef ile neyin eşliğinde okurlar. Bu tarz şiir okumak ise İran müziğindeki rediflerden etkileniyor. Tabii ki mecliste bulunanların da alkışlarla tempo tutması törenin bir parçası sayılıyor. Hayyam'ın anı yaşama felsefesini hatırlatmaya çalışan sıcak müziği, dört farklı tarzda ve ney, flüt, çifte ney, tömbek veya darbuka eşliğinde ve törene katılanların alkış temposu ile beraber gerçekleşir. Bu tarz yerli müzik, iniş ve çıkışları ve melodi değişimiyle monoton ve sıkıcı olmamaya ve tam tersi daha çok heyecan katmaya çalışılır. Hayyamhane töreninin daha sıcak ve coşkulu olması için bu şehrin yezlelerinden yardım alınır. Yezle, İran'ın güneyinde bir çeşit hamasi müziktir ve ondan güney kesim halkının duygularının en yüce tecellisi olarak söz edilir. Hayyamhane töreni genelde iki bölümden oluşur. Başlangıçta Hayyam'a atfedilen rubailerden biri okunur ve devamında ise bu şehrin eski müzik tarzı ve daha tempolu bir ritme sahip yezle icra edilir. Şepseden yani müziğe uygun tempo ile alkış tutmak ise törenin diğer bölümünü oluşturur ve ardından iki veya birkaç rubai okunurken törene katılanlar ise hep birlikte rubaileri tekrarlar. Bazen bu törenlere mistik danslarda eklenir ve bu şehrin bu kutlama törenine başka bir hava katar. Bazı araştırmacılara göre Hayyamhane miladi 1836 yani Hicri Şemsi 1215 yılından başlamış ve birçoklarını kendine hayran bırakmıştır. İran'ın en iyi Hayyamhanilerden yani Hayyam okuyanlardan merhum Hüseyin Muci ve merhum Resul Şüşteri'ye değinebiliriz. Ayrıca Üstad Ruhullah Safevi ve Üstad Gulam Rıza Vezan da bu sanatın önde gelenleri sayılıyor. Bu şehirde Hayyamhane töreninde şairler ve okuyanların kendi zevk ve becerilerine uygun olarak Hayyam mısralarına göre doğaçlama şiirler besleyerek orada bulunanlarla birlikte okumalarıdır. Hiç şüphesiz doğaçlama, herkes veya her şairin gücünde olmayan ender ve çok sanatsal bir beceridir. Bu doğaçlama, şiirlerin güzelliği ve toplantıdaki toplu mutluluk, misafirleri de coşturacak düzeydedir. Şimdi Üstad Gulam Rıza Vezan'ın sesinden Güney'in Güzel Hayyamhanesini dinliyoruz.
که امروز تماشاگر ما تا سبزه خاک ما تماشاگر کیست امان دل من
عجب می گذرد
عجب می گذرد
این قاف قافله آن عجب می گذره من دریا نمی که با طرب می گذرد
طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری بیشار پیاله را که شب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری بیشار پیاله را که شب می گذرد امان امان
Hayyam'ın felsefesi, hayata bakış açısı ve onu çevreleyen meseleler, bu şehir halkının yaşam tarzı, ruh hali ve ahlakıyla garip bir uyum içindedir. Sanki bu şehir halkı, Hayyam'ın mesajını kendi yaşamlarının rol modeli haline getirmiş ve mutlu yaşamayı kendi günlük hayatlarının bir parçası yapmışlar. Bazı sosyologlar, İnsanın yaşadığı iklimi veya başka bir ifadeyle coğrafi determinizmin bu konuda etkili olduğuna inanıyorlar. Onlar İran'ın güneyindeki sıcak hava ve bu bölgede çalışma ve yaşamın zor olmasıyla onların Hayyam'ın şiirlerine yönelmesine sebep olmuştur. Nitekim miladi 14. asrın tanınan tarihçisi, sosyolog, antropoloğu İbni Haldun, El-İber kitabında şöyle yazıyor. Sıcak iklime sahip bölgelerin insanlarında duygu önemli bir rol oynuyor ve bu bölgelerin insanları müzik açısından daha hızlı ritimlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Hayyam'ın şiirleri bu şairin doğum yeri yani Nişabur'un dışında bir yerde Güney İran'ın yerli müziğinin ruhuna yerleşmiş ve bu bölgenin sıcakkanlı insanlarının dostu olmuştur. Değerli dostlar, Hekim Ömer Hayyam Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Umarım bu podcast'i zevkle dinlemişsiniz. Bir sonraki bölüm, yani son bölümde Hekim Ömer Hayyam'ın doğumundan yüzyıllar sonra şiir ve şairlik alanında dünyada nasıl tanındığı ve ilk kez onun şiirlerini kimin tercüme ettiğini ele alacağız. Podcast'imizi İran Radyosu Telegram kanalından takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ben Mehtap Mahir. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Anlatıların Savaşı.
Günümüzde Batı medyasının gerçeklerden ters anlatıları, muhatabı güdümlü ve yönlü bilgilendirmekle kışkırtma ve düşüncelerini kontrol etme, provokatif ortamlar oluşturmak ve benzeri rolleri İran İslam Cumhuriyeti'ni yenmek hedefiyle gerçekleşmektedir.
Anlatıların Savaşı dizi sohbetimizde sizleri Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı medya alanındaki sahte anlatılarını açıklayarak Batı'nın propagandalarını silikleştirmek ve etkisizleştirmek amacıyla İran'da yaşanan gerçekler ve başarılardan sizlere söz edeceğiz.
Alınan haberlere göre New York Central Park'ta bir çocuk köpek saldırısına uğradı. Olaya şahit olan bir adam çocuğu kurtarmak için köpeğin üstüne atlayarak onu boğuyor. Olayı yakından gören New York Times muhabiri adama hitaben New York Times'ın yarınki manşeti şu: New Yorklu cesur bir adam bir erkek çocuğun canını kurtardı. Adam muhabiri New Yorklu değilim deyince muhabir şöyle karşılık verir: o zaman şöyle manşet atarız: kahraman Amerikalı bir erkek çocuğu kurtardı. Adam, fakat ben Amerikalı değilim, Pakistanlıyım diyor. New York Times'ın yarınki manşeti şöyle oluyor: fanatik bir Müslüman Central Park'ta bir köpeği boğdu. FBI, El-Kaide'nin bu cinayete karıştığı ihtimali üzerinde duruyor.
Bu anlatım, internetin yol açtığı düzensizlik çağında fikirler ve anlatılar savaşından söz eden Pentagon'un geçmiş yıllardaki strateji belgesinin daha anlaşılır bir versiyonu sayılabilir. Rand Corporation 20 yılı aşkın bir sürece A savaşları hakkında bir kitap yayımladı. Kitapta kilit bir cümle vardı: yarının savaşlarında kazanan en büyük bombalara sahip olan değil, en iyi anlatıya sahip olandır.
Medya alanında birçok uzman bugün medyanın çalışma şeklinin önce anlatıların yaratılması ve ardından medyanın yönlendirilmesi olduğuna inanıyor. Medya alanı aktivistlerden Muhammed Cevat Muhammedi şöyle diyor: günümüzde iletişim ve bilgi devrimi çağında batılı propaganda kuruluşları ülkelerine demokrasinin tamamen hakim olduğunu iddia etmektedirler. Dolayısıyla medyada iddia edilen siyasal modele göre özgür ve bağımsız hareket etmekte, her türlü görüş ve denetimden bağımsızdır. Ama aslında bilgi ve haberlerin toplamı ve önce medyada sonra da kamuoyunda olup biten ve dünya insanların düşünce ve yaşamlarını şekillendiren şeyler birkaç süper medyanın çıktığı formatı üzerinden yayınlanıyor ve bu süper medyanın arzu ettiklerinin dışında geniş çaplı şeyleri yayınlamak neredeyse imkansızdır. Bu bilgi tekelinin getirisi ise medya ve haber emperyalizmine yol açmıştır.
Tahran Radyosu.
Bir anlatı yaratabilen, anlatının kontrolünü ele geçirebilen ve kendi anlatısını dengede tutabilen zihinsel ve düşünce akımında galip taraftır. İlk anlatıyı hem inanç açısından hem de olay ve haberlerin anlatımı açısından sunan ve sabitleyen kişi izleyicinin düşüncelerini devralır ve politikalarını insanlara empoze edebilir. Medya ve internet çağında baskın olan anlatı bir savaş alanının nihai galibini belirler. Baskın anlatı nedeniyle kazanmak ise savaşsız zafer olarak yorumlanıyor.
Üniversite akademisyeni Dr. Hasan Hocası şöyle diyor: Günümüz medya dünyasının en önemli konularından biri, dünyada var olan anlatı savaşı nedeniyle anlatı ve anlatımdır. Bir Amerikan enstitüsü bu konu hakkında şöyle söylüyor. Bu yüzyılda bir anlatı savaşına giriyoruz ve kim o günün fenomenlerine dair kendi anlatısını, bir anlamda kendi raporunu yapabilirse o gün hakimdir. Günümüz dünyasında ne yazık ki Siyonistler çeşitli televizyon kanallarına, sinemaya, basına, internete, radyoya ve müziğe sahiptir. Bu yüzden dünya medya pazarında ağırlıklı olarak baskın anlatıyı belirtiyorlar. Dünyanın büyük ve güçlü medya şirketlerinin çoğu Yahudiler tarafından kontrol ediliyor veya bir şekilde onlardan etkileniyor.
Reuters, Associated Press, United Press, New York Times, Washington Post, ABC News, CBS News, Times, Daily Express, Simon Schuster gibi geçerli haber ajansları ve yayınları veya Sun, Times, Daily News gibi gazeteler, hatta Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar bile Siyonistler tarafından kontrol ediliyor. Siyonistler, İngiltere, Fransa ve Almanya, Rusya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin medyasında etkili ve aktif role sahipler. Onlar belirli hedeflerle planlar tasarlarlar, inançlar yaratırlar ve dünya kamuoyunu kontrol ederler ve başta çocuklar ve gençler olmak üzere insanların zihinlerini etkilerler.
Dünya kamuoyunun sandığının aksine profesyonel medya asla amaçsız olarak hiçbir haber, görüntü ve kare üretmez. Onlar ilk önce hiçbir haber veya yorumda asla söz edilmeyen bir anlatı oluştururlar. Örneğin BBC'nin düşünce odası, küçük bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni Batı ile uzlaşma nedeniyle bir ilerleme sembolü olarak öne çıkarmaya karar verir. Bu anlatımdan yola çıkarak binlerce haber ve analiz sunuyor, tarihi belgeseller çekiyor, sosyal ve medya kampanyaları başlatıyor. Bu düzeydeki yatırımın kamuoyu üzerindeki çıktısı, izleyicilerin en ufak bir çalışma ve araştırma yapmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ni gelişmiş bir ülke olduğuna inanmasıdır.
Veya garip bir eylemde ve kapsamlı bir propagandayla Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin eski komutan General David Petraeus, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kasım Süleyman'ın Amerika'ya müzakere mesajı gönderdiğini iddia ediyor. Böylece muhatapları haber ve söylentilerle öyle bombalıyor ki, İtalya'nın Irak'taki eski büyükelçisi Marco Carnelos'un BBC yalan söyledi. Aksine biz Iraklı Şii güçlere Süleymaniye ile doğrudan temas kurmaları için yalvardık. Fakat o reddetti, sesini bile duymuyorlar. Anlatılar savaşında amaç inançları ve hesapları değiştirmektir.
Geçtiğimiz 10 yıllarda medya araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Amerikan egemenlik sistemine ve müttefiklerine karşı Batı propagandasının halk üzerindeki baskısı her geçen gün arttı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki yıllarda İran halkı, İslam İnkılabı ve direniş eksenli ülkeler hakkında yüzlerce yalan, hayal kırıklığı yaratan, korkutan ve benzeri anlatılar bu mecralarda yapılarak muhataplara sunulmuştur. Anlatıların Savaşı program serisinde daha çok Batı medyası anlatılarından bahsediyoruz. Bugünkü İran'ın gerçeklerini, özellikle ülkenin bilim ve askeri, ekonomik ve siyasi başarıları alanında gerçekleri ifade etmek, bugün İslami İran'da olup bitenlerin en dürüst anlatımı olabilir.
İslam İnkılabı rehberi medya çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada şöyle buyurdu. Siz toplumunuzun gerçeklerini ve kendi ülkenizi ve inkılabınızı anlatın. Eğer siz anlatmazsanız düşman anlatır. İstediği şekilde açıklama yapar, yalan söyler. Bu gerçeklerden 180 derece farklı olarak zalim ve mazlum yerini değiştirir. Bu bağlamda bir İslam İnkılabı rehberinin medya çalışanlarına hitaben yaptığı bilge ve hikmetli sözleri izinden bu programı Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti hakkındaki gerçek olmayan anlatılarını ifşa etmek için hazırladık.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsure.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH.